İşin kötüsü Hayri de evliydi. Onun da çocukları vardı. Hem de 3 çocuk ama ona her şey vız geliyordu. Çocukları bile. Kocamdan böyle bir ilgi hiç görmedim ben. O sadece benden ilgi ister. En küçük bir hatamda da bana küser ve günlerce konuşmazdı. Neye kızdığını bile söylemezdi bana. Yorulmuş gibi arkasına yaslanıyor. Sanki masal anlatır gibi yumuşak, hafif bir ses tonuyla konuşuyor Nalan. Evet, sadece bir masal bu. Hayri'yi tanımasam belki böyle düşünmezdim ama onu gördüm. Hay Allah, yazık olmuş bu kadına. Hayri için erken mi karar veriyorum acaba? Onu daha doğru dürüst tanımadım. Nalan'ı anlayabilmem için onu da tanımam ve anlamam gerekiyor. Ama onun o üstten tavırları, 7 yıldır beraber olduğu kadını, yenisini bulunca bir an önce başından atma telaşı ve bütün bunları yapmak onun en doğal hakkıymış gibi düşünmesi beni kızdırdı. Kadınlık damarım tutuverdi. Nalan gözlerini dikmiş bana bakıyor. Uzun uzun konuşmaya alışkın biri değil. Sıkılıp sıkılmadığımı kontrol ediyor. Benim onu dikkatle dinlediğimi görünce yeniden başlıyor anlatmaya. Genç kızlığımda hayal ettiğim aşka benziyordu. Ben genç kızken çok severdim hayal kurmayı. Ve ne garip bir tesadüf, hep onun gibi bir erkekte hayal ettiğim. Nasıl yani? Aşık olduğu kadını deli gibi seven, ondan başkasını gözü görmeyen biri işte. Hayri tam da böyleydi. Telefonda benim alo deyişimi duymak için çoğu zaman tanımadığım numaralardan beni arar. Ben alo deyince de benim kapatmama fırsat vermeden o tek kelimenin onu nasıl mutlu ettiğini, nasıl heyecanlandırdığını bir çırpıda anlatıverirdi bana. Onun adını görürsem açmazdım zaten. Ama sesindeki ateş iliklerime kadar işler, kalbim yerinden çıkacak gibi olur, aniden yüzüme ateş basardı. Beni heyecanlandırmayı daha ilk günden başarmıştı. Bizim bahçeye her gün birbirinden güzel çiçekler dikilir. O çiçeklere bağlanan incileri, boncukları, kırmızı kalpleri bir tek ben görürdüm. Doğum gününde patlayan birbirinden güzel havai fişeklerin benim için atıldığını bir tek ben bilirdim. Sedat Bey hatırlamaz mıydı doğum günlerinizi? Bazen hatırlar, bazen de tümden unuturdu. Hatırladığı zaman en güzel restoranda en güzel masayı ayırtır, bana kuyumcudan en özel pırlantaları alır, şampanyalar açtırır, doğum günün kutlu olsun diyerek kadehler kaldırır ama bir kez bile gözümün içine bakmaz. Herkes gibi o da yanağımdan öper ve işini yapmış olmanın huzuruyla bütün gece somurtup otururdu. Biliyorum o gecenin bir an önce bitmesini, eve gidip bilgisayarının başına çökmeyi hayal ederdi. Ben verdiği bunca emeğin hatırına onunla konuşmaya, gülmeye çalışırdım ama karşılığı olmadığı için sohbet hemen biter, o sıkılmış gözlerle etrafına bakınmaya başlardı. Daha önce başka bir erkek tanımadığım için Hayri'yi görünce aslında erkeklerin de sohbetine doyum olmadığını, saatlerce devam etse bile sevenler arasında muhabbetin hiç bitmediğini öğrendim. Meğer ben de bilirmişim konuşmayı, gülmeyi, kahkaha atmayı, bir erkeğin gözlerine aşkla, sevgiyle bakmayı. Hayri meğer neymiş de ben anlamamışım. Artık tüm hayatımı kaplamıştı Hayri. Onunla konuşmasam da, görüşmesem de içime bir neşe, bir heyecan oturmuştu. Geceleri yatağa yatıp da gözlerimi kapatınca ne kadar kovsam da hemen gözümün önüne Hayri geliyor. Keşke böyle bir kocam olsaydı diye hayıflanıp duruyordum. Bir erkek tarafından böylesine sevilmek beni çok etkilemişti. Hayat bu, yaşamak bu, mutlu olmak demek ki böyle bir şey diyordum içimden. Yatakta o yana bu yana dönüp duruyor, bir türlü uyuyamıyordum. Ama bir taraftan da uyumayı hiç istemiyordum. Bu duygu bütün bedenimi ateş gibi yakıyordu. Sabah kalktığımda sanki gerçekler bütün ağırlığıyla omuzlarıma biniyor. Evli olduğum aklıma gelince ateş sönüyor ve buz gibi oluyordum. Ne güzel anlatıyor aşkı, ne kadar doğal ve içten. Demek bu kadın aşkı Hayri ile tanımış. Belki de Hayri'ye değil, yeni tanıdığı bu duyguya aşık olmuş. Bu arada eşim yine kendi hayatıyla meşguldü. İçime düşen ateş arttıkça Sedat'a daha yakın olmaya, onunla ilişkimizi bir an önce düzeltmeye çalışıyordum. Çünkü bu ateş bir gün beni uçuruma sürükleyecek, olmadık şeyler yaptıracaktı. Bunu anlamıştım. O gelmeden saçımı başımı düzeltiyor, onu güler yüzle karşılıyor, kapıdan girer girmez sarılıyordum ona. O da şaşırmıştı benim bu hallerime. Hemen kollarımı boynundan çözüyor, bir şey demeden hafifçe gülümseyerek beni kendinden uzaklaştırıyordu. Kafası hep meşguldü. Yorgun olduğu yüzünden belliydi ama telefon elinden hiç düşmüyor. Sürekli bir şeylere bakıyor, mesajlar yazıyor. Onları okurken hafiften gülüyordu. Belki de onun da bir sevgilisi vardı da bana söyleyemiyordu. Böyle bir şüpheniz oldu yani. Aklımdan geçti ama bir kez olsun telefonlarını kurcalamak, ceplerini karıştırmak aklıma gelmedi. Beni sevmediğini biliyordum zaten. Kocası insanı sevmezse aldatılmanın bir önemi yok ki. Ne kadar ilginç şeyler söylüyor bu kadın. Sevilen kadın aldatılırsa üzülür. O zaman çok değerli bir şeyi kaybetmiş olur. Yani sevgiyi, aşkı. Hayri onu aldatınca ne kadar üzülmüş, adeta yaşamaktan vazgeçmiş. Ama kocası onu aldatsa da olur. Zaten sevilmediğini biliyor. O zamanlar beni bu dünyada kimse sevmez sanıyordum. Kocam bile sevmediğine göre. Ama Hayri bana aylarca aşkına haykırınca buna hem inanamadım hem de inanmak istedim. Beni hafif bir kadın sandı, kandırmaya çalışıyor dedim. Ben namuslu bir kadınım, böyle şeyler bana göre değil dedim ama Hayri benden vazgeçmedi. Gerekirse ölünceye kadar kapının önünde beklerim, hayallerimde yaşatırım seni dedi. Yavaş yavaş onun bana ne kadar önem verdiğini gördüm. Bir an yüzümü bile değil, camdaki gölgemi görebilmek için yağmur çamur demeden evin oralarda bekliyordu. Gönderdiği mesajların ardı arkası kesilmiyor, her birini okurken gözlerim doluyordu. Bu mesajların çoğunu salonda, eşimin yanında okuyordum. Kendisiyle o kadar meşguldü ki bana dönüp de o mesajlar kimden geliyor diye sormuyordu. Bunu özellikle mi yapıyordunuz? Sanırım öyleydi. Demek bazı şeyleri kocasının gözüne sokuyor ama adam oralı bile değil. Bana böyle bir hikaye anlatan başka bir kadın geliyor aklıma. Armağan Hanım. Gözleri ışıl ışıl parlayan, neşeli, konuşkan bir kadındı. 20 yıllık evlilermiş. Genç evlenmişler. Çoluk çocuk derken aradan yıllar geçmiş. Çocuklar büyümüş, maddi durumları düzelmiş. Nihayet kendi hayatlarını yaşamaya gelmiş sıra. Eşi iyi bir adammış. Evine, çocuklarına bağlıymış ama suskunmuş. Bir gün olsun eşine sevgi ve ilgi göstermeyen, kadıncağız o gün çok şık da giyinse, kuaföre gidip saçının rengini de değiştirse, 10 kilo da verse bunları hiç fark etmeyen, akşam yemekten sonra erkenden yatan, asık suratlı, mecbur kalmadıkça konuşmayan, yüzü gülmeyen biriymiş. Menopoz da kapıya dayanınca içi giderek kaynamaya başlayan Armağan, kocasıyla yeniden ilk günlere dönebilmek, ondan azıcık da olsa ilgi görebilmek için çok uğraşmış. Bu arada çalıştığı yerde ona çok ilgi gösteren, genç, aklı bir karış havada bir delikanlı varmış. Armağan'ın gözünün içine hayran hayran bakıp duruyormuş. Yine kocasına çok kızdığı bir gün, delikanlıya biraz yakınlık göstermiş Armağan. Delikanlı bu fırsatı hiç kaçırmamış. Bunlar başlamışlar mesajlaşmaya. Armağan her akşam bilgisayarı tam da eşinin karşısına koyar. Küçük kahkahalar atarak sürekli o delikanlıya mesajlar atar. Bir yandan da yan gözle acaba fark edecek mi diye kocasının yüzüne bakarmış. Günler geçmiş ama kocası hiç aldırmamış. Bakmış olacak gibi değil, bu sefer de akşamları eve geç gelmeye başlamış. Aslında delikanlıyla aralarında aşk mesajları dışında ciddi bir ilişki yokmuş. Onun derdi kocasını daldığı derin uykudan uyandırmakmış. Akşamları da kimseyle buluştuğu falan yok. Eve geç gelmek için çarşı pazar dolaşıyormuş. Eşi bunu da pas geçmiş. Bir gün olsun karısına sen neredesin diye sormamış. Bir akşam Armağan eve her zamankinden çok daha geç gelmiş. Kocası aç bir ilaç karısının eve gelip yemek hazırlamasını bekliyormuş. Yine ondan hiç ses çıkmayınca Armağan'a gelenler gelmiş. Gidip adamın yakasına yapışmış. Be adam, ben aylardır seni aldatıyorum. Genç bir sevgilim var. Her akşam karşında onunla mesajlaşıp duruyorum. Akşamları işten çıkınca onunla buluşuyorum. Senin aklın nerede? Al bak, bu da oğlanın adı ve telefon numarası. Ben de işte buradayım. Bakalım şimdi ne yapacaksın demiş. Adam bir Armağan'a bir de eline tutuşturduğu kağıda bakmış. Boşarım seni, hemen terk et evi demiş. Sonra da gidip yatağına yatmış. Kısa süre sonra yatak odasından eşinin horultularını duyunca bu sefer kadın iyice çileden çıkmış. O evde büyük bir fırtına kopar, şöyle ağız tadıyla bir kavga ederiz kocamla diye umuyormuş. Kocamın gözlerinde öfke görmeyi çok istedim. Madem sevgi yok, aşk yok, hiç olmazsa öfke olsun. Bana kızsın, beni dövmeye kalksın, yaptıklarımın hesabını sorsun, o delikanlıyı bulsun, ona gününü göstersin diye çok bekledim, diye anlatıyordu Armağan. Kadın dediğin işte böyle bir varlık. Kanlı canlı bir aşk, diri bir sevgi, hiç bitmeyen bir ilgi ve eşi için her zaman çok önemli ve değerli olduğunu hissetmek istiyor.